Ayrım 13.
Beni sevindiren şey diye devam etti. Çar'ın ona bütün ordular, bütün ülkeler üzerinde hiçbir zaman hiçbir başkomutanda olmayan tam bir yetki vermiş olmasıdır. İkinci bir otokrat oldu diye sözünü bitirdi. Anna Pavlovna inşallah inşallah dedi. Saray görgüsünün henüz yabancısı olan çok değerli adam, Anna Pavlovna'ya yaranmak için önceki düşüncesinde onu haklı göstermeye çalışarak, Çar bu yetkiyi istemeyerek verdi diyorlar. Kendisine Jokond okunan bir kız gibi kızardı ve ona Çar ve yurt sizi bu onurla ödüllendirdi dedi diyorlar. Anna Pavlovna belki de bu işi istemeden yapmıştır dedi. Aa hayır hayır diye Prens Vasili ateşlilikle savundu. Şimdi o artık Kutuzov'u kimseye bırakmıyordu. Prens Vasili'nin düşüncesine göre Kutuzov yalnız iyi değildi, herkes ona tapıyordu da. Hayır bu olası değil, çünkü Çar onu önceleri de takdir etmeyi bilmişti dedi. Anna Pavlovna, Tanrı vere de gerçek iktidarı Kutuzov ele alıp kimsenin tekerleğe çomak sokmasına izin vermese dedi. Prens Vasili bu kişinin kim olduğunu hemen anlamıştı. Yavaşça dedi ki, ben iyice biliyorum ki Kutuzov büyük prensin orduda kalmamasını kesinlikle bir koşul olarak ileri sürmüştür. Çar'a ne söyledi biliyor musunuz? Prens Vasili Kutuzov'un Çar'a söylemiş olduğu söylenilen, kötü bir şey yapıyorsa ben onu cezalandıramam, iyi bir şey yaparsa ödüllendiremem sözünü yineledi. Oo, Prens Kutuzov çok zeki bir adamdır. Ben onu çok eskiden tanırım. Saray görgüsünden henüz yoksun olan çok değerli adam, dahası diyorlar ki dedi, prensin kendisi Çar'ın da orduya gelmemesini kesin bir koşul olarak ileri sürmüş. Bunu söyler söylemez Prens Vasili ile Anna Pavlovna hemen yüzlerini öteye çevirdiler, onun saflığı karşısında hüzünlü hüzünlü iç çekerek birbirlerine baktılar. 7. Petersburg'da bunlar olurken Fransızlar Smolensk'i aşmışlar, Moskova'ya gittikçe daha çok yaklaşarak ilerliyorlardı. Napolyon'un tarihçisi Thiers, başka tarihçiler gibi kahramanını mazur göstermek çabasıyla onun Moskova varoşlarına elinde olmayarak çekilip götürüldüğünü söyler. O da tarihsel olayların açıklamasını bir adamın istencinde arayan bütün diğer tarihçiler gibi haklıdır. Napolyon'un Moskova'ya Rus komutanların becerisiyle çekilip götürüldüğünü söyleyen Rus tarihçileri gibi o da haklıdır. Burada bütün geçmişin olup bittiğe bir ortam oluşturduğu kanısını veren geri dönüşlülük yasasının yanı sıra karşılıklı etki de işin içine girmekte ve konuyu bulandırmaktadır. Satrançta oyunu yitiren iyi bir oyuncu, yitirmesinin kendi yanlışından ileri geldiğine içten inanır. Bu yanlışı oyunun başlangıcında arar ama bir hamlesinde oyunun bütün devamı sırasında böyle yanlışlar işlediğini, hiçbir oyununun ustaca olmadığını unutur. Dikkatini çeken yanlışı ancak düşman bundan yararlandığı için ayrımsar. Oysa belli bir zamanın koşulları içinde yürüyen bu savaş oyunu ne deyin karmaşıktır. Burada cansız nesneleri yöneten bir tek istenç değildir, her şey türlü keyfi devinimlerin sayısız çarpışmalarından doğmaktadır. Napolyon Smolensk'ten sonra Vyazma'ya yakın Dorobuj'un ötesinde, sonra Tsarevo Zaymişça önlerinde savaş vermek için fırsat kolladı. Ama öyle oldu ki sayısız nedenler dolayısıyla Ruslar Moskova'dan 200 kilometre uzakta bulunan Borodino'ya değin savaşı kabul etmediler. Vyazma'dan sonra Napolyon doğrudan doğruya Moskova üzerine yürüme buyruğunu verdi. Moskova bu büyük imparatorluğun Asya başkenti, Aleksandr'ın halklarının kutsal kenti, Çin pagotları biçimindeki sayısız kiliseleriyle Moskova. Bu Moskova Napolyon'un düş gücünü tedirgin ediyordu. Vyazma'dan Tsarevo Zaymişça'ya geçerken Napolyon İngiliz saf kanatı üstünde muhafızları, nöbetçileri, pajları ve yaverleriyle ilerliyordu. Kurmay başkanı Berti'ye süvarilerce tutsak edilen Rusları sorguya çekmek için geride kalmıştı. Yanında çevirmen Lelorm Didville olduğu halde dört nala Napolyon'a yetişerek neşeli bir yüzle atını durdurdu. Napolyon diye sordu. bir Platov kazağı, Platov kol ordusunun büyük orduyla birleşmek üzere olduğunu, Kutuzov'un başkomutan atandığını söylüyor. Çok zeki ve geveze. Napolyon gülümsedi, bu kazağa bir at verilmesini ve yanına getirilmesini buyurdu. Onunla kendisi konuşmak istiyordu. Birkaç yaver atlarını dört nala kaldırdılar. Bir saat sonra Denisov'un Rostov'a bıraktığı toprak kölesi Lavruşka, hizmeteri Mintani ile Fransız süvari yeğeri üstünde, hileci, sarhoşça bir tavırla, neşeli bir yüzle Napolyon'a yaklaştı. Napolyon kendi yanında at sürmesini buyurdu ve sormaya başladı. ''Kazak mısınız?'' ''Kazağım efendim.'' Thiers bu olayı anlatırken, kimlerin arasında olduğunu bilmeyen kazak, çünkü Napolyon'un sade görünüşünde bir doğulu düş gücü için bir çar halini ele veren bir belirti yoktu, büyük bir senli benlilikle bu savaşın olayları üzerine konuşuyordu, diyordu. Aslında kör kütük oluncaya değin içerek efendisini yemeksiz bırakabilen Lavruşka bir gün önce kırbaçlanmış ve tavuk çapullamak için köye gönderilmişti. Burada kendini hepten çapulculuğa kaptırmış, Fransızlara tutsak düşmüştü. Lavruşka çok şeyler görmüş, her şeyi alçakça, hilecilikle yapmayı ödev sayan, efendilerine her türlü hizmete hazır, onların kötü düşüncelerini sezen, zayıf ve bayağı yanlarını bilen terbiyesiz küstah uşaklardan biriydi. Lavruşka kim olduğunu çok iyi ve kolaylıkla anladığı adamın karşısında hiç şaşırmadı, yalnız bütün ruhuyla yeni efendilerine hizmet etmeye çalıştı. Karşısındakinin Napolyon'un kendisi olduğunu çok iyi biliyordu. Onun yanında Rostov'un ya da eli sopalı bölük emininin yanında olduğundan daha çok sıkılmıyordu. Çünkü onu ne bölük emini ne de Napolyon hiçbir şeyden yoksun bırakabilirdi. Hizmet erleri arasında neler konuşulmuşsa anlattı. Bunların birçoğu doğruydu. Ama Napolyon, Rusların Bonaparte'ı yenip yenemeyecekleri üzerine ne düşünüldüğünü sorunca, Lavruşka gözlerini kırpıştırdı ve düşündü. Burada o, Lavruşka gibilerin her şeyde hep hile sezdikleri gibi ince bir hile seziyordu. Dalgınca, ''Yani sizin anlayacağınız, eğer hemen savaş olursa ne iyi?'' dedi. Ne iyi ama eğer 3 gün geçerse o zaman iş uzar. Lelorme Didville gülümseyerek Napolyon'a bunu şöyle çevirdi. Savaş 3 gün önce verilirse Fransızlar kazanır ama daha geç verilirse ne olacağını Tanrı bilir. Napolyon görünüşte çok keyifli olmasına karşın gülümsemedi, bu sözlerin kendisine yinelenmesini buyurdu. Lavruşka bunu ayrımsadı, onu keyiflendirmek için kim olduğunu bilmiyormuş gibi davranarak konuştu. ''Biliyoruz sizde bir Bonaparte var ki bütün dünyayı alt etmiştir ama bizimle iş başka.'' Bu övünçlü yurtseverliğin ağzından nasıl ve niçin çıktığını kendisi de bilmiyordu. Çevirmen bu sözleri Napolyon'a son kısmını çıkararak çevirdi. Bonaparte gülümsedi. Thiers, ''Genç kazak Napolyon'u güldürdü.'' diyor. Napolyon sessizce ilerleyerek Berthier'e döndü ve konuştuğu adamın imparatorun kendisi, ölümsüz ve Utkun adını piramitlere yazan imparatorun bizzat kendisi olduğunu söylemenin, bu don çocuğunun üzerinde yapacağı etkiyi görmek istediğini söyledi. Lavruşka, bunun onu şaşırtmak için yapıldığını, Napolyon'un onun korkacağını sandığını anlayarak, yeni efendilerine yaranmak için birdenbire şaşkınlığa düşmüş, şaşalamış gibi yaptı. Gözlerini açtı, yüzüne kırbaçlanmaya götürüldüğü zamanlar vermeye alışmış olduğu hali verdi. Napolyon'un çevirmeni bunu kazağa söyler söylemez şaşıran kazak, bir şey söyleyemedi. Adı doğunun bozkırlarını aşarak ona değin gelen Fatih'ten gözlerini ayırmadan ilerledi. Bütün konuşkanlığı birdenbire kesilmiş, yerini sade ve sessiz bir hayranlık almıştı. Napolyon onu ödüllendirdikten sonra kırlara salıverilen bir kuş gibi özgür bırakıldı. Napolyon düş gücünü çok ilgilendiren Moskova'ya ilişkin hayaller kurarak yoluna devam etti. Kırlarına salıverilen kuşsa arkadaşlarına anlatacağı yalanları önceden düşünerek atını dört nala ileri karakollara sürdü. Başından gerçekten geçenleri ise anlatılmaya değer görmediği için anlatmak istemiyordu. Kazaklara yetişti, Platov kol ordusuna bağlı alayının nerede olduğunu soruşturup öğrendi. Akşama doğruysa Yankov'da bulunan ve İlin'le birlikte yakın köylere gezinti yapmak için atına daha yeni binen efendisi Nikolay Rostov'u buldu. Rostov, Lavruşka'ya başka bir at verdirerek onu da yanına aldı. 8. Prenses Maria, Prens Andrei'nin sandığı gibi Moskova'da ve tehlike dışında değildi. Alpatych, Smolensk'ten döndükten sonra yaşlı prens birdenbire uykudan uyanır gibi oldu. Köylerden milis toplanmasını, silahlandırılmalarını buyurdu. Başkomutana bir mektup yazdı, en eski Rus generallerinden birinin tutsak düşeceği ya da öldürüleceği yeri, Lizigori'yi savunmak için önlem alıp almamayı onun takdirine bırakarak, sonuna değin orada kalmak ve kendisini savunmak yolundaki tasarısını ona bildirdi. Ev halkına Lizigori'de kalacağını bildirdi. Ama prens kendisi Lizigori'de kalmakla birlikte prensesin ve Desales'li küçük prensin Boguçarova'ya, oradan Moskova'ya geçmelerini buyurdu. Babasının eski aldırmazlığının yerini alan hummalı, geceli gündüzlü çalışmasından ürken Prenses Maria onu bırakmaya karar veremedi ve yaşamında ilk kez olarak ona boyun eğmemeye kalkıştı, gitmeyeceğini bildirdi. Yaşlının müthiş öfke fırtınası üstüne yüklendi. Yaşlı prens ona karşı olan bütün haksız suçlamalarını yineledi. Onu üzdüğünü, oğluyla arasını bozduğunu, kendisine karşı iğrenç kuşkular beslediğini, yaşamını zehirlemeyi görev edindiğini söyleyerek onu suçlamaya çalıştı. Gitmezse umurunda olmadığını ekledi ve onu çalışma odasından kovdu. Onun varlığını yokluğunu bilmek istemediğini söyledi ama gözüne görünmeye yeltenmemesini önceden uyardı. Korktuğunun tersine babasının onu zorla göndermeyerek yalnız gözüne görünmemesini buyurması Prenses Maria'yı sevindirmişti. Biliyordu ki evde kalmasına gitmemesine içinden sevindiğini bu kanıtlamaktadır. Nikoluşka'nın gittiği günün ertesi sabahı erkenden yaşlı prens resmi üniformasını giydi, başkomutana gitmeye hazırlandı. Kaleska hazır bekliyordu. Prenses Maria üniformayla ve bütün nişanlarıyla onun evden çıktığını, silahlı köylüleri, hizmetçileri denetlemek için bahçeye doğru gittiğini gördü. Pencerenin önünde oturdu, onun bahçeden gelen sesine kulak kabarttı. Birdenbire ağaçlı yoldan birkaç kişi korku anlatan yüzlerle koşarak çıktı. Prenses Maria oradan çiçek bahçesine ve ağaçlı yola koştu. Karşıdan ona doğru bir milis ve hizmetçi kalabalığı geliyordu. Bu kalabalığın ortasında birkaç kişi, üniformalı göğsü nişanlarla dolu yaşlı prensi koltuğuna girmiş sürüklüyordu. Prenses Maria onlara doğru koştu. Ihlamur ağaçlarının gölgeleri arasından düşen ışık daireciklerinin titreyişleri içinde onun yüzünde nasıl bir değişme olduğunu anlayamadı. Gördüğü tek şey yüzünün önceki sert ve kararlı anlatımının bir ürkeklik ve aldırmazlık anlatımıyla değişmiş olmasıydı. Kızını görünce cansız dudaklarını kımıldattı, hırıltılı sesler çıkardı, ne istediğini anlamak olanaksızdı. Onu kaldırıp el üstünde çalışma odasına götürdüler, son zamanlarda o değin çok korktuğu divana yerleştirdiler. Getirilen doktor o gece prensten kan aldı, sağ yanına inme indiğini söyledi. Lizigori'de kalmak gittikçe daha tehlikeli bir durum alıyordu. İnmeden bir gün sonra prensi Boguçarova'ya taşıdılar, doktor da onunla birlikte gitti. Boguçarova'ya geldikleri zaman küçük prens Desales'le Moskova'ya gitmişti. Hep aynı durumda ne iyiye ne kötüye doğru bir gidiş göstermeden yaşlı prens Boguçarova'da Prens Andrei'nin yaptırdığı yeni evde 3 hafta yattı. Yaşlı prens kendini bilmez bir durumdaydı, büzülmüş bir ceset gibi yatıyordu. Kaşlarını dudaklarını oynatarak durmadan bir şey mırıldanıyordu. Çevresinde olanları bilip bilmediğini anlamak olanaksızdı. Kesin olarak bilinen yalnız onun acı çektiği ve bir şey söylemek istediğini duyumsamasıydı. Ama bunun ne olduğunu kimse anlamıyordu. Hastanın, yarı delinin bir kaprisi miydi bu, olayların genel gidişiyle mi yoksa aile işleriyle mi ilgiliydi? Doktor hastanın bu durumunun bir şey anlatmadığını, bunun fiziki bir nedeni olduğunu söylüyordu. Ama Prenses Maria kendisine bir şey söylenecek sanıyordu. Yanında huzursuzluğunun her zaman artması bu varsayımı güçlendiriyordu. Belli ki bedence de ruhça da acı çekiyordu. İyileşme umudu yoktu, Moskova'ya götürülemezdi. Ya yolda ölürse ne yaparlardı? Prenses Maria kimi vakit son, büsbütün son daha iyi değil mi diye düşünüyordu. Gece ve gündüz hemen hemen hiç uyumayarak onu kollar, söylemesi korkunç ama çoğu zaman iyileşme belirtileri bulmak umuduyla değil de sona yaklaşma belirtileri bulmak isteğiyle onu kollardı. İçinde böyle bir duygu olduğunu kabul etmek Prenses Maria için ne deyin tuhaf olsa da bu duygu onda vardı. Onun için daha korkunç olan babasının hastalığından beri, dahası belki de daha da önceleri bir şey bekleyerek onunla birlikte kaldığı zamandan beri, içinde uyuyan bütün unutulmuş kişisel istekleri, beklentileri uyanmışlardı. Yıllardan beri aklına gelmeyen, baba korkusu olmayan özgür bir yaşam düşüncesi, dahası aşk olanağı ve aile mutluluğu düşünceleri bir şeytan kandırması gibi durmadan sanrısında dolaşıyorlardı. Şimdi bundan sonra yaşamını nasıl kuracağına ilişkin sorular, kendinden onları ne deyin uzaklaştırırsa uzaklaştırsın, durmadan anlağına yükleniyorlardı. Bunlar şeytan kandırmalarıydı ve Prenses Maria bunu biliyordu. Biliyordu ki ona karşı biricik savunma ibadetti, ibadet etmeye çalıştı. Duaya kalktı, kutsal resme baktı, dua okudu ama okuyamıyordu. Şimdi o, önceleri içinde tutsak olduğu, en iyi teselliyi ibadette bulduğu ruhsal dünyanın büsbütün karşıtı, bayağı zor ve özgür bir eylem dünyasının kendisini kavradığını duyumsuyordu. Boguçarova'da kalmak tehlikeli bir durum aldı. Her yanda Fransızların yaklaştığı haberi dolaşıyordu. Boguçarova'ya 20 kilometre uzaktaki bir köyde bir çiftliği Fransız talancıları yağma etmişlerdi. Doktor prensin daha geriye götürülmesinde üsteliyordu. Soylular önderi Prenses Maria'ya bir memur göndererek olabildiğince çabuk gitmesi için onu kandırmaya çalıştı. Zaptiye komiseri Boguçarova'ya geldi. Fransızların 50 kilometre uzakta bulunduklarını, köylerde Fransız bildirileri dolaştığını, prenses babasıyla ayın 15'ine değin gitmezse hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söyleyerek o da üsteledi. Prenses ayın 15'inde gitmeye karar verdi. Hazırlıklar, buyruklar vermek, şimdi herkes ona başvuruyordu, bütün gününü alıyordu. 14'ü 15'e bağlayan geceyi prensin yattığı odanın yanındaki odada her zamanki gibi soyunmadan geçirdi. Birkaç kez uyanarak iniltisini, sayıklamasını, karyolanın gıcırtısını, yatakta onu çeviren Tion'la doktorun ayak seslerini duydu. Birkaç kez kapıdan dinledi. Ona bu gece her zamandan daha fazla inliyor, yatakta daha sık dönüyor gibi geldi. Uyuyamıyordu, birkaç kez kapıya yaklaştı, dinledi, içeri girmek istedi, göze alamadı. Gerçi o konuşmuyordu ama korku anlatan bir yüzün ona ne deyin etki edeceğini görüyor, biliyordu. Kimi vakit elinde olmayarak kendisine diktiği bakışlarını isteksizlikle ondan nasıl ayırdığını ayrımsıyordu. Gece uygunsuz bir zamanda gelişinin onu kızdırdığını biliyordu. Ama onu yitirmek Prenses Maria'ya hiçbir zaman bu deyin acıklı, bu deyin korkunç gelmemişti. Onunla geçen bütün yaşamını anımsadı. Onun her sözünde, her deviniminde kendisine karşı bir sevgi ifadesi buluyordu. Arada bir bu anıların arasından şeytan kandırmaları, bu ölümden sonra ne olacağına, yeni ve özgür yaşamını nasıl kuracağına ilişkin düşünceler zihnine sokuluyordu. Ama o bu düşünceleri nefretle kendinden uzaklaştırıyordu. Sabaha karşı babası sakinleşti, o da uyudu. Geç vakit uyandı, uyanma anının açık yürekliliği babasının hastalığında onu en çok uğraştıran şeyi belirgin olarak ona gösterdi. Uyandı, kapının öbür yanında olup bitenlere kulak kabarttı, onun iniltisini duyunca içini çekerek hep aynı durumda olduğunu kendi kendine söyledi. Peki ne olacak, ne istiyorum ben, onun ölümünü mü istiyorum diye kendi kendinden tiksinerek bağırdı. Giyindi, elini yüzünü yıkadı, duasını okudu, perona çıktı. Orada içine eşya yerleştirilen atsız bir araba duruyordu. Sıcak ve sisli bir sabahtı. Prenses Maria ruhsal düşkünlüğü karşısında hala dehşet içindeydi. Babasının yanına girmeden önceleri, düşüncelerini düzene koymaya çalışarak peronda durdu. Doktor merdiveni indi, ona yaklaştı. "Bugün biraz daha iyi," dedi. "Sizi arıyordum." Söylediklerinden bir şeyler anlamak olası, zihni hala açık. "Gidelim, sizi çağırıyor." Bu haber karşısında Prenses Maria'nın yüreği o değin şiddetle çarpmaya başladı ki sarardı, düşmemek için duvara dayandı. Şimdi bütün ruhu bu müthiş ve canice kandırmalarla doluyken onu görmek, onunla konuşmak, bakışlarının altına düşmek Prenses Maria için hem bir sevinç hem de korkunç bir azaptı. "Gidelim," dedi doktor. Prenses Maria babasının yanına girdi, karyolaya yaklaştı. Hasta sırt üstü, başı yüksekte, küçücük, kemikli, mor ve şişkin damarlı elleri yorganın üzerinde, sol gözü ileriye dikilmiş, sağ gözü yana kaymış, kaşları ve dudakları kımıltısız bir durumda yatıyordu. Zayıflamış, küçülmüş, acınacak bir duruma gelmişti. Yüzü sanki kurumuş, erimiş, çizgileri incelmişti. Prenses Maria yaklaştı, elini öptü. Sol el, Prenses Maria'nın elini sıktı. Belli ki prens onu çoktandır bekliyordu. Elini sarsmaya başladı. Kaşları, dudakları öfkeli öfkeli kımıldıyordu. Kendisinden ne istediğini anlamak için Prenses Maria korkuyla ona bakıyordu. Kımıldanarak sol gözü kendisini görecek biçimde konumunu değiştirince yaşlı prens suskunlaştı, gözünü birkaç saniye ondan ayırmadı. Sonra dudakları ve dili kımıldandı, sesler duyuldu. Kendisini anlamayacak diye korkuyormuş gibi duraksak ve yalvaran bir tavırla kızına bakarak konuşmaya başladı. Prenses Maria bütün dikkatini vermiş ona bakıyordu. Dilini oynatmak için babasının harcadığı komikçe çaba, onu gözlerini yere indirmeye ve boğazını tıkayan hıçkırıkları güçlükle bastırmaya zorladı. Hasta sözlerini birkaç kez iğneleyerek bir şeyler söyledi. Prenses Maria onları anlayamıyordu. Ama ne söylediğini kestirmeye çalışıyor, onun söylediklerini soru biçimine sokuyordu. "Cayor," diye hasta birkaç kez yineledi. Bu sözleri anlamak olanaksızdı. Doktor anladığını sandı, onun sözlerini yineleyerek, "Prenses mi korkuyor?" diye sordu. Hasta başıyla olumsuz bir işaret yaptı ve gene aynı sözleri yineledi. Prenses Maria birdenbire çözerek, "Canım, canım acıyor," dedi. O onaylar yollu inledi. Kızının elini aldı ve onu asıl yerini anlıyormuş gibi göğsünün şurasına burasına bastırmaya başladı. Şimdi sözünün anlaşıldığına kanı getirince öncekinden çok daha anlaşılır bir sesle,